Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Evet Hande'cim.
Yoğun bir hafta sonu hızla akıp geçiyor ve inanmayacaksınız. Cumartesi gecesi çift 0.02.
Artık cumartesi pazar oldu.
Artık pazar olmuş. Evet, 12 dakikayla şu an fark ettim. Güzel, güzel gidiyoruz Mehmet. Podcast ruhu böyle bir şey.
Evet. Muhtemelen gene kısa bir bölüm olacak ama bu geç saat olması sebebiyle.
Evet. Arkadaşlarla böyle güzel şarabımızı içtik, sohbetimizi ettik. Güzel haberleri vardı kendilerinin. Ondan sonra işte saati 12 yaptık. Onları yolcu ettik. Şimdi de
mikrofonun başındayız.
Başındayız.
Nasıl geçti hafta?
Güzel. Dün gece de, dün akşam da, cuma akşamı da yurt dışından gelen arkadaşlar Anna ve Götz'le
evet, buluştuk. Anna da dinleyicimiz.
Anna da dinleyicimiz. İsviçre'de yaşıyorlar. Zaten onunla ilgili de haberim var. İsviçre ile ilgili. Buradan onlara da selam gönderelim. Zaten dinlediğinde İsviçre'de olacak salı günü. Evet.
Başka onun dışında
işte
başka da bir şey yok. Dinleyici mektuplarımız var. Avustralya'dan Fia Hanım göndermiş. Daha önce eşi Steven ailecek Türkçe Stefan. Öğren. Ben Steven diyorum, sen Stefan diyorsun.
Evet.
Hangisi doğru, belki Fia Hanım bizi kağıt kalemle dinliyormuş. Kendisi Türkçe öğreniyor ve bazen anlayabiliyormuş ama bazen de çok hızlı konuşuyorsunuz diye de belirtmiş. Aslında biz birçok dinleyicimizden yavaş konuştuğumuz ve o yüzden de hızlandırılmış olarak dinledikleri şeklinde de geri bildirim alıyoruz. Ama tabii Türkçe öğrenen bir kişi için de hızlı konuşuyor gibi geliyor olabiliriz. Kusura bakmasın. Ama evet. Öğrenmesinde de kolaylıklar dileriz kendisine.
Evet, ama ben neden Türkçe öğrenmek istediğini çok merak ettim. Acaba motivasyonu nedir?
Yazmıştı Steven.
Ha, ben hatırlayamıyorum. Ha,
tamam.
Aa, yazarak böyle mi?
Dinliyor.
Ha.
Yanında da bir Türkçe sözlük var. Bize dinlerken kullandığı setup'ı, organizasyonunu da fotoğraflayıp göndermiş.
Çok güzel. Buradan sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz Fia Hanım'a.
Evet. Onun dışında sende ne var ne yok?
Bize bölümde, üniversitede dersler başladı. Çok hızlı başladık. Ondan sonra bu arada bir işte giriş dersimi yapıyordum. Tabii ilk hafta olduğu için işte 53 kişilik sınıflarım var. 8-9 kişi geldi. Diğer bir 35 kişilik sınıfım var. 4 kişi geldi. Orada bir öğrencimle konuşurken... babasıyla birlikte dinlemişler semestrede. Babası hatta çok sevmiş ve benden önce dinliyor hocam falan dedi. Buradan kendisine hem de Susur, Balıkesir Susurluklar, memleketimiz sayılır Ayvalık'tan yakalıyoruz. Zeynep Begüm de öğrencim. Sevgilerimizi iletelim. Biraz utandım, sıkıldım şimdi. Hani hem öğrencim, öğrencilerimin dinlemesi tabii çok güzel bir şey. Ama aile eşrafına yayıldığında biraz böyle utandım yani. Bilemedim nedense.
Anlamadım.
Evet.
Yani sonuçta 3 aşağı 5 yukarı 10 bin dinleyici var yani. Her yerden dinleyici olabilir. Spotify'da da 1000'i geçmişiz bu arada.
Oo,
Spotify'daki dinleyici sayımız. Yani sonuçta toplamda bakıldığında bir 10 bini geçmiş, rahat geçmiş oluyoruz.
Nazar değmesin diyelim.
Evet, amin.
Ben yalnız bu son zamanlarda Twitter'da özellikle işte teknoloji olsun, bilimle ilgili, hani diğer podcastleri de, özellikle Yalan Savar'ın bir son bölümü vardı, hatta bu akşam da konuştuk, aşı karşıtlığı üzerine, neden karşıt olunmaması gerektiği ve aşıların faydaları üzerine. Tamamını hani henüz dinleyemedim, ama bizim arkadaşlarımız arasında da var, biz yani aşı karşıtlığı, biz yaptırdık, inanıyoruz da hani aşıların koruyucu etkisini. Umarım hani kötü hastalıklara karşılaşmayız. Ne diyecektim? Ha, podcastlerde daha çok böyle bilim içerikliler mi yükseliyor?
Bence
mesela Evrim Ağacı var. Gene bilimle ilgili birkaç
bilimle ilgilenen kişiler daha kolay podcast yapabiliyorlar. Hani Bu benim geçen de
çok doğru bir açıklama.
Twitter'da şu D vitamini olayı var ya. Hı-hı. D vitamini aslında vücudunda yüksek olanlar, yemekte de söyledim.
Evet evet, anlatma bir daha bu kadar detaylı.
Hayır tamam da yani D vitamini vücudunda yüksek olanların az kalp krizi geçirmesi aslında onun D vitamininden kaynaklanmayıp başka bir sonucu. Aynen bu da bilimle ilgilenenler bilgisayara daha hakim olup işte ses işleme veya da bunları post etme, bloga koyma konusunda daha maharetli olduklarından bu tarz kişiler daha çok podcast yapıyor ve bu sebeple de bilim konulu podcastler daha fazla olabilir diye düşünüyorum.
Evet, bir de Podiolab diye bir oluşum var. Onlar da mesela daha iyi nasıl podcast yapılabilir, işte ev stüdyosunda yankı engelleme, ses yalıtımı, bunlarla ilgili böyle yani Twitter'da Podiolab'ı takip etmek gerek diye düşünüyorum. Ben ediyorum.
Podcast yapıyorsan, yoksa podcast dinleyicisi için
evet,
bir şey yok.
Evet ama yapmak istiyorsan da sana yol gösteriyor. Mesela demiş ki podcast yayıncısının olmazsa olması Audiogram. İşte BBC, Gimlet gibi podcastiniz için Audiogram hazırlamak isterseniz diye bir yazı hazırlamış gibi.
Evet. Bu arada hazır podcastlerle ilgili başladık. Çok ufak bir haberle girmiş olayım ben. Gimlet Media büyük bir aslında podcast alanında farklı içerikleri olan bir medya grubu, öyle çok da ufak değil ve toplam 230 milyon dolara Spotify tarafından satın alındığı söyleniyor. Bana da işte Angel List Weekly diye bir newsletter var, oradan geldi ve Spotify bu konuya 500 milyon dolarlık daha yatırım yapmayı hedefliyormuş. Yani podcast konusuna 500 milyon dolar yatırım yapmayı hedefliyormuş.
Ben bu Gimlet Medya'yı ilk girişimci muhabbetinde duymuştum. Yani hiç haberim yoktu. Sonra onlar bir Gimlet mi dediler?
Evet, onlar bir, ama bu öyle o tarzda bir şey değil. Gimlet Medya gerçekten Doğan Medya Holding gibi bir şey diye düşün
anladım.
Yani.
Tamam.
Yani daha büyük ama tamamen podcast konusuna odaklanmış. Ciddi ciddi firma şey olarak. Öyle düşün.
Evet.
Evet, başlayalım o zaman haberimize.
Ben şöyle, demin de hani işte İsviçre'de yaşıyor arkadaşlar dedik. Burada bir Twitter'da yine hani denk geldim. Spectator Index diye bir hashtagle takip ediyorum daha doğrusu hashtag'i. İnsani gelişme endeksini paylaşmışlar. Norveç, İsviçre ve Avustralya ilk 3 sıradaymış.
Ne konusunda?
İnsani gelişme endeksinde. Türkiye mesela 64, 157'de en son Nijerya var, Pakistan, Hindistan, Endonezya, Mısır böyle yukarı doğru çıkıyor yavaş yavaş. İran, Rusya bizden üst sırada, onu söyleyeyim. Tamam. Türkiye 64. sırada, İran 60. sırada. İnsani gelişme endeksinde.
Light haberlerden geleyim. Aslında bu ilk fotoğrafları paylaşmak Instagram'dan önce ilk başlayan Yahoo'nun bir şirketi vardı. Daha doğrusu Yahoo'nun satın aldığı bir şirket Flickr. Belli bir süre fotoğrafçıların fotoğraflarını gösterdiği yer Flickr'dı. Hı hı. Fakat Flickr'ın bir dezavantajı şu oldu. Çok kolay fotoğraf yani yüklemek çok kolaydı ve insanlar her fotoğrafı oraya yüklüyordu. Yani o fotoğraf yığını arasında iyi fotoğraf bulmak çok güçtü. Daha sonra işte 500 piksel çıktı. 500 piksel mesela insanların
çok
kullanıyordum ben 500 pikseli. Çünkü insanlar gerçekten iyi buldukları fotoğrafları yükledikleri bir web sitesiydi.
Hatta bir rating sistemi vardı galiba.
Evet.
Günün fotosu falan diye seninki de seçilmişti.
Flickr'da da aynı mantık vardı ama orada işte o yüzden insanlar 500 pikselde hala da var iki sitede. Çok düşünerek fotoğraf yüklüyordu ki reytingi yüksek kalsın. Kötü fotoğraf senin toplam belki reytingini düşünüyordu. Flickr'da en yılın 2018'in en beğenilen 25 fotoğrafını yayınlamış. Ama o link olarak onu da paylaşayım. Bu fotoğrafları bir göze atarsınız. Çoğu aslında tabii
doğa fotoğrafı.
Doğa fotoğrafı. Çünkü doğa fotoğrafları etliye sütlüye dokunmayan fotoğraflar. Yani herkesten oy alan, yani güzel bir kare ise mesela şu
tilki.
Tilki kış mutluluğu diye. Gerçekten çok güzel bir fotoğraf. Ve dediğim gibi mesela bir new fotoğraf koyduğunuzda beğenen de çıkar. Çok olumsuz puan yazan da çıkar. O yüzden şey tutturmak daha zor ama en yüksek rating veya en güzel şey diye baktığınızda doğa fotoğraflarını herkes sever. Ve hep sana söylerim ya, bu fotoğrafı eve asar mıyım? Birçok doğa fotoğrafı, iyi çekilmiş fotoğrafı da aslında eve asarsın yani.
Kesinlikle.
Evet.
O aslan yelesini hiç unutmuyorum. Yellow Corner'da.
Bütün bunların içinde bir tane SpaceX roketinin dik, yan yana dik inişi var. Çok güzel bir atların nehirde harika çıkışı var.
Güzel fotoğraf.
Evet, yani bakıldığında sanırım %90'ı şey doğa fotoğrafı. Hatta %95'i. Ama ilgilenenler olsa bağlantıyı paylaşırız. Bir de siz hızlıca bir göz atarsınız.
Evet. Bu geçenlerde bir tartışma oldu Mehmet. Salda Gölü var ya.
Şey yapacağız.
Biliyorsun.
Millet Bahçesi.
Millet Bahçesi dediler. Yani oradaki, ben daha henüz gidip görmedim. Ama hani fotoğraflarını internetten, giden arkadaşlarımdan da gördüm, biliyorum. Salda'daki beyazlıkların üzerine aslında ayakla bile basmamak gerekiyormuş. Ve bu açıklama yaparken de Çevre ve Şehircilik Bakanı, ki zaten çelişki burada, bakanlığın adında, hem çevre hem şehircilik. Hadi orayı geçtim. Salda Gölü'nü, hani biz burayı koruyacağız deyip de Millet Bahçesi demeleri kadar diyecek bir şey bulamıyorum ben gene.
Çok politik şeyler ben, bunlar. Hep,
yani bu politik olmanın ötesine başka politik olmayacak çok konu var. Anlatabiliyor muyum? Ama bu aymazlık mı diyeyim? Yani bu nasıl bir yaklaşım? Aynı Caddebostan'da beton döktükleri zaman o toprağın üzerine, o zaman da böyle sinir olmuştum. Çünkü benim her gün neredeyse gittiğim yer, çocuğumu götürdüğüm yer parkın, onu beton kapladılar. Böyle basamak basamak yaptılar. Yani sanki böyle robotları kodlarsın ya. Hani bunları da bu diye kullanmak istiyorum. Bunları da yeşili tahrip etsinler diye mi kodluyorlar, kodlamışlar? Yani bilmiyorum. Ve bu 300 bin metrekarelik alan, turistler o bak cümle içinde otopark, araçlarını park edecek, geliş gidiş yollar, bungalov evler, kafeteryalar, yürüyüş yolu, gezinti alanları. Yani sırf cümlenin içinde bütün bunların geçmesi bile sana hemen bir böyle algı yaratıyor değil mi? İşte
nereden buradan nasıl para kazanırız
hem
şeyini.
Hem para hem oranın nasıl, yani şimdi dilim varmıyor söyleyeyim, mahvedeceklerini, tahrip edeceklerini, bir de çıkış noktaları da korumak adına. İnsanların aklıyla dalga geçmek ya da bilmiyorum, bu normal değil yani bunlar.
Katılıyorum.
Çok doluyum, bu söyleyebileceklerimin bir kısmı sadece. Tamam, daha ben konuşmayayım. Paylaşıyorum haberi. Vallahi bak gecenin bu vakti. Zaten bu konuyu da başka şeye bağlayacağım ben birazdan.
Peki, bağla. Bu dünya hallerinde çıkmış bir haber. Young Entrepreneur Council, Genç Girişimciler Konseyi panelinde 2019 yılında öne çıkacak internet bağlantılı 8 ürün. Birisi sanal asistanlar. Tamam, bu bir şey. Kapı kilitleri, bu sayeden artan bir şey. Uzaktan kumandalı cep telefonunla açılıp kapanan kapı kilitleri, işte Wi-Fi. Yalnız ben bu kapı kilidi tarzı şeylerde her zaman anahtara inanırım.
Tabii.
Elektrik gider. Böyle
bir de
şey.
Hacklemek de olabilir mesela.
Tabii, aynen öyle. Sonra hava kalitesi düzenleyiciler.
Ay, bu bize çok lazım.
Evet, geçen de hani dedim ya, bir müşteri adayı için gitmiştik, görüştük. Yani gerçekten İstanbul'daki hava kirliliği yüksek. Evet. Şey olarak. Giyilebilir sağlık ürünleri.
Yani hani çok şimdi ihtiyacını hissetmiyorum.
İşte sırtınıza bağladığınız ve kambur durduğunuzda uyarı veren cihazlar falan da buna dahilmiş mesela. Sen de hemen olmuş, bık bık
bir,
öter.
Evet.
otomobiller, bunu zaten görüyoruz. İnternete bağlı şeyler. Kapı zilleri, bu daha olabilir bir şey. Kapı zil, aynen bizim kamera gibi, kapı ziline bastığında kapıda direkt telefondan kimin olduğunu görebiliyorsun. Evde olmasan bile telefonun çalıyor mesela, bakıyorsun. Kapıda kimin olduğunu görebiliyorsun. Ha, şu kişi gelmiş falan diyebiliyorsun. Öyle bir avantaj var. Gerçi bize öyle kargo dışında da çok gelen giden olmuyor. Buzdolapları belki görmüşsündür reklamında. Hangi marka çıkarttı? Arçelik galiba. Buzdolabının içine kamera koymuşlar. İstediğin zaman cep telefonundan bakıp buzdolabının içinde olanları görebiliyorsun. Hani markete gittiğinde ya şu var mıydı dediğinde
hemen... Ki ben bunu hep derim.
Evet. Ben de hep ben mi bileceğim derim. Sen niye bilmiyorsun derim.
Sen niye bakmıyorsun buzdolabına diye.
Ve uyku takip cihazları son olarak da. Hani bu da ne kadar iyi ve derin uyuduğunu sürekli takip edip sana raporlayan cihazlar.
Evet. Ben şimdi bu deminki Salla Gölü haberini ben bu hafta doluyum. Hı. Böyle özellikle CHP'ye karşı doluyum. Hı. Ondan sonra ve bu gibi böyle akıl dışı önerilerin olmasına doluyum gibi. Şimdi bir haber okudum. Oksitosin diye. Hı. Oksitosin başarılı ve hayattan keyif alan insanları diğerlerinden ayıran bir hormon. Hı. Özellikle ne yapıyorsun? Aşk hormonu olarak da biliniyormuş ve bu kimyasal vücudumuz tarafından doğal olarak üretiliyormuş. Hı. Şimdi ben bu haberi okuyunca bana bir gülme geldi. Neden? Şöyle ki bu kimyasalın olduğuna eminim mutlaka oksitosin. Hı. Bana da çok lazım özellikle. Ama ya bu yaşadığın yerle, toplumla, şartlarla ilgili bir şey. Hı. Şimdi sen bunu durup durup şimdi bu diyor ki işte güven, sevgi, azim gibi harekete geçiren duyguların tetikleyicisi oluyormuş. Diyor ki işte mesela bunu arttırmak için ne yapabilirsin diye. Mesela işte sarılıyorsun. Sarılmak. Hı. Tamam çok güzel sarıldık. Hayvan sevmek. Zaten normalde de hani kedi köpek seversin bir enerji verir güzel sevgiyle. Gülmek demiş. Tamam yani güldük de bunlar işte.
Gereksiz yere gülmeyi
evet, mantığı yok. Evet bir konuşmak ve dedikodu demiş. Şimdi bunlar bana biraz saçma geldi. Gerçekten. Bir de spor yapmak. Bu da işin mantıklı kısmında. Hı. Ama ben yani bunu bir türlü salgılayamıyorum bu son birkaç senedir. Şöyle Poyraz'la birlikte çok çok çok mutlu oldum. O ayrı oksitosin yani aşk hormonundan 10 kat daha. Yani ya sen yanlış anlama. Seninle de çok mutluyum ama hani Poyraz'ın tabii geniş ayrı bir mutluluktu diye toparlayayım şuradan. Ama bu ortamda şimdi bir haber okuyorsun. Twitter'a giriyorsun. Haksızlıklar oluyor. Adaletsizlikler oluyor. Saçma sapan işler oluyor. Sen burada da yaşıyorsun. Başka çaren de yok. Hı hı. Sonra bir sürü şey düşünüyorsun. Sonra ne? Oksitosin hormonu salgılayacağım. Hı. Şimdi bu olmadı. Bunun başka bir yolu olmasın. Yani vitamin gibi hop alalım yani.
İşte ben de geçen hafta söyledim ya vitaminlerin bir etkisi yokmuş aslında. Öyle hap gibi alınınca bir yarar sağlamıyormuş.
Ne yapacağız Mehmet? Nasıl mutlu olacağız?
Bilmiyorum.
Evet. Bilmiyorum ben de bilmiyorum.
İşte yine geçen haftanın bir devamı. Geçen hafta ne anlatmıştık? Kiralama. Yani yeni trend. Her şey artık kiralanıyor. Abonelik. Netflix'i var. Adobe'u var. Şusu var. Busu var. Ve inanmazsın hangi marka kiralamayı düşünüyormuş?
IKEA.
Evet IKEA Türkçe'de. IKEA. Mobilyaları kiralama modelini denemeyi düşünüyormuş.
Güzel.
Bu şöyle.
Sıkıldıkça değiştirirsin sen.
Masa peki, aldın.
Eskime ne olacak? Eskime payı. Şimdi mobilya dediğin tamam, şey şöyle koltukta bak, oturuyorsun falan.
Koltukta oturuyorsun. Aylık para ödüyorsun. Yani şu koltuğun aylığı 10 lira diyor. Şu koltuğun aylığı. Tamam. Işte. Sen o koltuğa sahip olduğun sürece kredi kartından her ay
güzel
düşüyor. Sen iade ettiğinde de kesiliyor.
Tamam.
Onların düşüncesi şu. Sen o koltuğu iade ettiğinde başka bir koltuk kiralamak isteyeceksin. Onlar da gelen koltukları geri dönüşüme tabi tutacaklar. Yani tekrar yenileyecekler, şey yapacaklar, tekrar pazara sürecekler.
Peki ben kiraladığımda başka bir yenilenen koltuğu mu ikinci el olarak mı kullanacağım yoksa sıfır mı teslim edilecek bana?
Sonuçta yenilenenler de hepsi sıfır. Sonuçta her şeyin üstünü söküyorlar, tekrardan yapıyorlar. Buradaki mantık şuymuş. Birincisi dünyadaki kereste tüketiminin artık %1'i IKEA'daymış. Düşünsene bütün kerestelerin çok fazla mobilya tüketiliyor. Yani çok fazla ağaç tüketiliyor ve bunu artık geri dönüştürme hedefi var. Ve aynı zamanda da sen sürekli IKEA'ya para veriyorsun aslında. IKEA'nın abonesi oluyorsun.
Amaç geliri arttırmaktan ziyade doğayı korumak diye zaten başlık atmış. Bu güzel bir haber Mehmet. Bu tat bir haber.
Ben ama bence bu geliri de arttıracaktır. Sürekli her ay IKEA'ya para veriyorsun.
Peki bir şey diyeceğim. Hı-hı. Mesela 2000 liraya ben koltuk aldım bir tane.
2000 lira olmayacak işte mesela. Diyecek ki 50 lira.
Bir saniye. Hı. 2000 liraya satılan bir koltuk var. Hı. Kiraladığın zaman da mı aynı fiyat? Mesela sen...
Ne kadar elinde tutarsan. Belki 3000 lira para vereceksin. Her ay 50 lira vereceksin. 10 yıl tutarsan.
Daha peki her ay 50 lira verirsem. Mesela 12 ayda evet. 600. Hı. 2 yılda 1200. Ha ben zaten 3 yılda o koltuğu alamam. Anca alırım. 3 yıl hem kullanmış olacağım. Hem taksitle nispeten almış gibi.
Ama satın olmuyor. Almış olmuyorsun.
Biliyorum. 3 yılın sonunda da
iade ediyorsun.
İade edip değiştireceğim. Hı hı. İstersem daha ucuza geçerim. İstersem daha pahalı. Evet. Çok güzel. Buradan Ikea'nın kar etmesini nasıl oluyor? Devamlı sürekli para akışıyor.
Para akışıyor diye.
Hı. Bunu yapsın, Türkiye'ye kiralayalım. Çünkü daha masraflı oluyor böyle şimdi değiştirmek.
Hesaplamak lazım. Ama sen de mesela bir mobilyayı 3 yıldan fazla ya da 4 yıldan fazla elinde tutacaksan aslında peşin ödeyip elinde tutmak.
Ay, belki yıl kullanıyoruz. Nesini evet. Tutmayacağız tabii. Yani.
İşte.
O zaman işte masraflı.
Evini sürekli yenilemek istersen ancak, sürekli değişiklik istiyorsan ancak mantıklı. Bir de bunun taşıması etmesi de var. Neyse ama değişik bir fikir. Alalım senin haberi.
Benim haberim özellikle sana Mehmet. Hı. Ve bunu gerçekten rica ediyorum. Çünkü sen bana söz vermiştin. Hafta sonu ben Poyraz'da seni götüreceğim demiştin.
Ha, şu hayvan şeyi mi?
Hayvan değil.
Çiftlik mi?
Artık onu geçtim. Hı. Madem hayvanlar olmasın, sevemeyeceğiz kuzu keçi. Hı. Ya yok mu bizim dinleyicilerimiz arasında şöyle İstanbul'da bir kuzusu bir keçisi olan, hı, bir buzağı, böyle bir çiftliğe gideyim. Hı. Hı? Hı. Tamam. Ben en iyisi Nurcan'a söyleyeyim. Nurcan tam böyle benim kafada yani, hı, Tuna'nın eşi. Biz Gamze'yi Poyraz'a alıp gidelim yani.
Hı. Tamam. Siz gidin.
Aa, çok ayıpsın. Şimdi İstanbul'a yakın 8 yeşil kaçış noktası. Özellikle İstanbul'da yaşayan dinleyicilerimiz için. Yani hem şehre yakın olsun diye bir nefes almak için. Aa, işte bak burada varmış. Grandma's Wonderland. Silivri'nin Akören köyü yolunda konumlanmış. Çiftlik 40 bin metrekareye yayılmış. İçinde tavuktan ördeğe, kediden kaza bir sürü hayvan ve bitki varmış. Dilersek şarap ve yemek üretimine katılıp güneşin batışında yoga ve meditasyon yapabiliyormuşuz.
Ya bunlar ki çok ticaret kokuyor bu işte tanımlar bana.
The Barn isimli restoranlarında çiftlik kahvaltısı.
Özellikle Türkiye'de The Barn diye bir restoran varsa sana öküz gibi hesap gelecektir yani.
Biz şöyle
aynen
yapsak.
The Barn'a uygun olarak yani.
Peki şöyle yapsak Mehmetciğim. Ben biz buraya bir kedi keçi sevmeye geldik. Sonra çıkacağız desek olur.
Ya ben onunla gene öper seni bence.
Sonra kırklar elinde Palivor çiftliği. Palivor'u hatırladın mı markayı? Evet,
kahvaltı evet. Buluşması yapmış.
Bu Demirliköy ilçesinde Istırancı Ormanı'nın içinde gerçekten tabloları aratmayan bir güzelliğe sahipmiş. İstanbul'a 2,5 saat uzaklıkta olmasıyla çok güzel bir yermiş. Hani 2,5 saat uzaklık kısmını bir an tereddüt ettim. Mehmet'e bu çok uzun bir süre gelir. Tekirdağ'da Barbaros Bağ Evi var. İşte organik tarım, sürdürülebilir, biyodinamik yöntemler, saklı bir cennet. Şarap tadımı daha çok ve şömine keyfi. Böyle bir şey istemiyorum. Ben işte çiftlik hayatı istiyorum. Sonra Beykoz'da Kulinda Dağ Evi varmış. Ama burada bungalovda kalıyorsun falan. Çatalca'da Villa F.
Hepsini sayacak mısın?
Evet, Kocaeli Narköy. Yalova'da Sekoya Dağ Evi, Bolu Hindiba Doğa Evi. Sadece ilkinde ama hayvanlar var anladım.
Kısmet.
Peki. Hadi sen de son haberini sun istersen.
Tamam. Amerika'da farklı iki haber gördüm. İkisinde de geri dönüştürülebilir pakete sahip ürünler çıkartmak üzerine. Bu sıfır atık. Hani artık bu şey var ya, daha önce de konuşmuştuk. geri dönüştürülebilirden çok artık
atık çıkarmamaya
yönelik. Mesela bu loop diye bir şey çıkmış. Sen mesela bazı ürünler, Häagen-Dazs dondurma markası, teneke kutuda. Eskiden depozitolu kutular vardı ya.
Evet.
O mantıkta mesela. Daha henüz bunlar hep deneniyor. Mesela sen alıyorsun Häagen-Dazs'tan bu dondurmaları. Metal bir kutusu var. Bitiriyorsun. İçini yıkıyorsun. Aynen depozito gibi markete geri veriyorsun. Hatta ya da bu loop denilen sisteme dahil oluyorsan geliyorlar, senin evinden alıyorlar ve aboneliğin varsa boş kutuyu verdin ya, yenisini veriyorlar. Yani içi dondurma dolu.
Bak gene abonelik sistemi.
Evet, gene abonelik sistemi. Bu abonelik sisteminde para var, anlaşılan o. Ve bu şekilde senin sıfır atık ya da minimal atık çıkartmanı sağlıyorlar. Bir başka firmada aynı mantıkta kozmetik ürünleri için. Yani burada kozmetik ürünlerinin paketi plastik ama sürekli kullanılabilir bir plastik. Burada diyor ki plastik aslında kötü değil. Plastik çok ucuz ve şey olduğu için insanlar atıyor. Ama düzgün bir plastik, sen mesela deodorant alıyorsun, krem alıyorsun falan. İkinci aldıkların hep ucuz bir plastik poşette olup kolayca yerleştirebiliyorsan, hep aynı kutuyu, aynı paketi defalarca kullanıyorsun. Bu sayede atığını minimalize etmiş oluyorsun. En aza indirmiş oluyorsun. İki fikir de bence çok orijinal, evet, isabetli. Burada farklı markaların, mesela bak Axe'ın falan da deodorant paketleri var. Sen aldıkça işte zaten spreyleri ne yapacaksın? Spreyler hani gazla basınçlı, doldurup basınçlı, bilemiyorum ne yapılır onlar. Ya da onları da geri dönüşüme daha bir tutacaksın, geri göndereceksin. Onlar da bak şey, Milka çikolatası gene teneke kutu içinde.
Senin bu aldığın şeye benziyor. Hani bir fırın kağıdı aldın ya, siyah.
Sen ona çok taktın o fırın kağıdını.
Ben taktım çünkü benim aklım almıyor. Mehmet'e dedim ki bunu ne kadar kullanacağız? Alalı da yani 2 seneye geçti.
Geçmişti.
3 sene olmuştu, belki 4 sene, bilmiyorum. Mehmet dedi ki eskinceye, yırtılıncaya kadar. Yani o fırın kağıdı ilk alındığı günkü gibi. Bu kadar mı temiz, bu kadar mı yani yırtıksız, yani yeni gibi duruyor ve eskimiyor. Peki ben bunu 2000, 5000, 10.000 defa mı kullanacağım?
Evet işte.
Peki bu firma nasıl kar edecek? Yani bunu yapan adam...
Kadın. Herkes bir defa alsa yeterli ki ona, zaten ne olacak ki, ucuza satmıyor ki. Önemli olan hiç atık çıkartmıyor. Kağıt
ya, ben
yok,
çevreye ne kadar katkıda bulunduğumun farkındayım. Ben bunun için çok mutluyum.
Hiç ama, de öyle gözükmüyorsun ama.
Hayır ama ne kadar hijyenik olacak devamlı. Ben
niye
bunu,
yıkıyorsun, sabunla yıkıyorum ben onu.
Fırında yakıyoruz devamlı, yani şey ya, pişiriyoruz hani yani.
Fırında şey de var, çelik tepsi de var.
İşte evet, yani
ürünün
eskimemesine ben takmış durumdayım. Hani bana bir kimya mühendisinin falan anlatması lazım anlayabilmem için. Bu ürün nelerden oluşuyor, hangi maddeden? Ve ben fırını 900 şeyde, bazen mikrodalgada yapıyoruz.
Mikrodalgada hiç ısınmaz.
Fırını ısıtmadık, tamam. Ama 200-230 derecede pişiriyoruz. Sonuçta bunda nasıl binlerce sefer kullanabiliyorum bu ürünü? Binlerce ya. 100-200 defa kullanırsın, eskir, atarsın. Biz ürün evimizin demirbaşı oldu yani. Bir tane fırın kağıdı.
İşte kimyanın güzelliği de burada, bazen kimya.
Ama işte o pişerken yiyeceklere zararlı başka kimyasallar çıkartıyor mu bilmiyorum.
Tepsi
yani.
İçin bir şey demiyorsun. Bu tepsinin kaplaması ne? Teflonun bir şeyi var mı falan diye ya konuşmuyorsun.
Ya haklısın. Ya tepsi. Yani çocukluğumuzdan beri evde tepsi oluyor, pişer. Bu şimdi yeni bir şey. Ben merak ediyorum. Bunun bileşenleri ne yani?
Araştır. Ne bileyim. Araştır sen.
Mehmet'e onunla gönül bağı kurmuş gibi, yani bir atacağım, attığımı fark edecek yani. O kadar.
Hemen fark ederim çünkü kullanıyorum ben sürekli.
İşte sürekli kullanıyoruz. Sorun burada zaten.
Aslında orada olması lazım. Bak şimdi ben en büyük çevre tehlikesi neydi Hande? Hep konuştuğumuz. En çok atık nereden geliyordu?
Plastik.
Plastik ne? Plastik. En çok çevreyi şişesi. Ne kir? Hayır.
Neydi?
Pipet.
Pipet tamam. Şimdi atıyorum. Annem almış daha bu
paket. Yani bu en çok ciddi atık, plastik atık pipetlerden kaynaklanıyor. Çünkü her bir kullanımda atıyorsun. Ve ben ne yaptım buna karşı?
Mehmet Çin malı AliExpress'ten böyle metal bir pipet.
Metal değil, plastik söyledim. Metal de satıyorlar, çelik de satıyorlar. Sınırsız Allah kullanım.
Allah bu plastiği de yine plastik, ömrümüzün sonuna kadar
evet, BPA free silikon. Yani gayet kaliteli bakalım bir plastik. Ve böylece de pipet yatırımını ve alımını sonlandıracağım ve çevreye de daha önemlisi atık atılmasını engellemiş olacağımı hedefliyorum.
Harika.
Tamam. Var mı başka senin bir notun?
Benim notum yok. Zaten saat kaç oldu? Uyku saat.
Yarım oldu, gece yarısı. Evet. O zaman burada bırakalım. Her zaman olduğu üzere yorumlarınızı, e-maillerinizi bize gönderebilirsiniz. E-posta adresimiz havadansudan@35mm.com. Onun dışında bir Facebook grubumuz var. Havadan Sudan isminde. Oraya abone olup haberleri oradan da alabilirsiniz. Bunun dışında başka ne var? 35mm.com altında Havadan Sudan bölümünün içinde her bölüme ait bu konuştuğumuz konulara ait bağlantılar, videolar bulunmakta. Ve o sayfanın sonunda arzu ederseniz o bölümle ilgili yorumlarınızı da bırakabilirsiniz. Bizim çok böyle Apple Podcast kanalında veya da işte Google Podcast'te falan yorum yazan çok dinleyicimiz yok. Ama canınız ister, ilgilenirseniz işte Apple hesabınız vardır, Google hesabınız vardır. O kanallardan dinliyorsunuzdur. Bizim bölümle ilgili yorumlarınızı da oralara bırakabilirsiniz. Bunun dışında başka da bir şey yok sanırım. Atladığım bir şey var mı? Yok.
Yok Mehmetciğim, her hafta bunları söylemek de bana biraz sıkıcı gibi geliyor.
Yok, dinleyen dinliyordur, dinlemeyen zaten çat diye kapatıyordur. Sen merak peki etme.
Tamam.
O hadi zaman gelecek hafta görüşene kadar.
Dur, bir şey söyleyeceğim. Geçtiğimiz hafta Mehmet'in doğum günüydü.
Ne yapacağız? Geçti.
Tekrar nice yıllara iyi ki doğdun diyeyim. Sağ ol,
teşekkürler.
Buradan da kayıtlara girsin.
Peki, sağ ol, teşekkürler. O zaman sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın. Müzik Arda Görgün.